Ayrım 15, Atatürk sesleniyor, Hıfzı Topuz, sayfa 198. Fahrettin Altay Atatürk'e konuk oluyor. İstiklal Savaşı'nda 30 Ağustos 1922 zaferinden sonra Yunan ordusunu kovalayarak İzmir'e giren ilk komutan Kor General Fahrettin Altay 10 yıl savaş ve sonrası adlı anılarında 11 gün Çankaya Köşkü'nde Atatürk'e konuk olduğunu özetle şöyle anlatıyor. 1925 yılı sonlarında Atatürk'le İzmir'den trenle dönüyorduk. Afyon'a yaklaştığımız sırada başyavere şu emri verdi. Paşa'yı Ankara'ya misafir götüreceğiz. Çankaya'da kendisine yer hazırlayınız. Sonra gülümseyerek yüzüme baktı. Kendisine teşekkür ettim. Cumhuriyet'in ilanından beri Ankara'yı görmemiştim. 22 Ekim Perşembe günü öğleden sonra trenimiz Ankara istasyonuna girdi. İsmet Paşa'nın başkanlığında bakanlar garda Atatürk'ü karşıladılar. Beni de Çankaya Köşkü'ne getirdiler. Biraz dinlendikten sonra öğle yemeğine gittim. Yemekte Atatürk'ün sağında ağır giyinmiş 55 yaşlarında bir madam yer aldı. Beni de soluna oturttular. Adının Bauer olduğunu öğrendiğim bu madam İsviçre'den getirtilmiş, Fransızca konuşuyordu. Uzunca boylu, ağırbaşlı ve kibar bir görünümdeydi. Atatürk'ün kızlarına Avrupa terbiyesi verecekmiş. Yemekler çorba, piliç, kuşkonmaz, yeşil fasulye, börek, ayva kompostosu ve kavundu. Yemekte gramofon çalındı. Yemekten sonra otomobille meclise geldik. Toplantı zilleri çalmaya başladı. Atatürk'le birlikte onun locasına geçtik. Toplantıdan sonra Çankaya Köşkü'ne döndüm. Saat 20.30'da yemeğe çağrıldım. Salonda müzik çalıyordu. Atatürk İsviçreli madam ve himayesini aldığı 4 küçük kızla yan odada oturmuş neşeli neşeli konuşuyordu. Önünde bir kadeh rakı ve biraz leblebi vardı. Bana da karşısında yer gösterdi ve bir kadeh rakı söyledi. Az sonra Tevfik Rüştü Bey frak giyinmiş, elinde körüklü siyah bir silindir şapka olarak eşi ve kızıyla geldi. Biz o vakit ne fraktan ne de bu gibi şapkalardan anlıyorduk. Biraz sonra İnönü de geldi. Ayaküstü bir kadeh içilerek sofraya oturduk. Yemek listesi çorba, külbastı, gratenli patlıcan, krema, kavun. Yemek arasında şarap ve sonunda şampanya içildi. Sofradan kalkınca salona döndük, gramofon çaldı. Atatürk Madame Bauer'ı alarak güzel bir dans yaptı. Bunun adının Foxtrot olduğunu Tevfik Rüştü Aras'tan öğrendim. Biraz ara verildi. Atatürk Madame'ı dansa kaldırmamı işaret etti. Hiç bilmem dedimse de olmaz, öğrenmek lazım diyerek madama, paşaya öğretiniz buyurdu. İster istemez tutuştuk. İlkin kolay sandım ama ayaklarım birbirine dolaşmaya başladı. Duvarlar etrafımda dönüyordu sanki. Gençlik hayatı memleketim doğu bölgesinde geçmişti. Ömrümde ilk dans bu 55'lik madamla kısmetmiş. Kadın beni idare etmeye çalışıyordu. Atatürk'ün yanından geçerken paşa, müziğin temposuna ayak uydur. Askerin yürüyüşte davul sesine ayak uydurduğu gibi. Olur, biter diyor ve gülüşüyorlardı. Hakikaten az sonra becermeye başladım. Ufak bir aradan sonra Atatürk bir vals çalınmasını emretti. Madamı alarak o kadar güzel bir vals yaptık ki hayran olduk. Bir ara Tevfik Rüştü'nün küçük kızı Emel paşanın gözüne ilişti. Onu okşadı fakat uzun saçlarını beğenmedi. Bunun modası geçti diyerek Berber Sabri'ye kızın saçlarını modaya uygun biçimde kesmesini emretti. Berber hemen makasını alıp Emel'in saçlarını düzeltti. Gazi de bak şimdi daha güzel oldun, modayı ihmal etmemeli dedi. Ertesi gün 23 Ekim Cuma. Sabah 11'de bahçeye çıktım. Atatürk'ün yaveri Muzaffer Kılıç ile gezindik. Hava güzeldi. Bahçenin bir köşesinde ada tavşanları ile küçük bir ayı yavrusu, iki ceylan, bir küçük maymun, tavus kuşları ve pek çok tavuk vardı. Bahçenin üst tarafındaki ahırda atları ve tayları gördüm. Akşam Atatürk beni yemeğe çağırdı. Manevi kızlar çeşitli renklerde ipekli elbiseler giymişlerdi. Madame Bauer da çok şıktı. Dekolte bir gece tuvaleti giymişti. Misafirler Mahmut Esat Bozkurt, Cemil Uybadın, Salih Bozok, Nuri Conker ve Atatürk'ün eniştesi Mustafa Bey. Holde orkestra çalıyordu. Yemek arasında az içki içiliyordu. Yemekten sonra Atatürk'ü sofradan kaldırmak için Madame dans teklif etti. Atatürk kabul etmedi. Tatlı sohbeti tercih etti. Sonra Madame'a dönerek, ''Paşa artık dansı ilerletti.'' diyerek beni dansa zorladı. Kalktım Atatürk gülerek, ''Çok iyi, haydi paşam.'' dedi. Madame bana yemekten sonra fazlaca şampanya içmesin diye Atatürk'ü dansa kaldırmak istediğini söyledi. Madame bir vals çaldırarak bana öğretmek istedi. Beceremedim. Bunu gören Atatürk kalktı. ''Hala beceremiyorsun.'' diye takılarak Madame'ı elimden aldı ve vals yaptı. Öteki davetlilere de manevi kızlarıyla dans etmelerini söyledi. Hepsi benim gibi acemi çıktı. Atatürk ısrarla öğrenmelerini istedi. Madame onu şampanya sohbetinden kaldırdığı için memnundu. Çok geçmeden paşa şampanya ısmarladı, oyun kızıştı. Madame yanından geçerken paşaya, ''Sıhhatinizin bozulmasından korkuyorum.'' dedi. Sonra danslar Alaturka'ya dönüştü. Paşa hepimize el tutturarak hora teptirdi. Sonra zeybek havası çaldırdı. Kimse beceremiyor, el ayak oynatarak dönüyordu. Atatürk herkesi durdurdu. Kendisi tek başına güzel bir zeybek oynadı. Hayran oldum. ''Bu oyun milletimizin erkek oyunu, kahraman oyunudur, bilmek lazım.'' diyerek bizleri mahcup etti. Sonra dostlarıma olduğum gibi görünmek isterim dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü. ''Bu madam da güya çok içtiğimden şikayetçi. Ne içtim ki? Bir iki kadeh rakı ile bir iki şampanya.'' Arkadaşlardan biri ''Bizim de emelimiz sizin sıhhatli ve neşeli olmanızdır.'' deyince Atatürk, ''Bilirim beni seversiniz. Merak etmeyin, fazlaca içmem. Ölçümü bilirim.'' cevabını verdi. Bir kenarda büzülmüş uyuyan Salih Bozok'a gözü ilişti ve gülerek o eski arkadaşına alaylı alaylı takıldı. Madam'ın esnediğini görünce de hizmetçi kızı çağırarak ''Madam'ı odasına götür, istirahat etsin.'' dedi. Saat 3'ü geçerken bizlere izin verdi. 24 Ekim Cumartesi. Bütün gün ziyaretlerimi yaptıktan sonra Çankaya'ya döndüm. Atatürk'ün dairesine geçtim. Misafirler gelmeye başladı. Ayaküstü görüşülüp biraz içildikten sonra sofraya geçtik. Yemekte içki olarak yalnız şarap vardı. Sofradan kalkınca mızıka dans havaları çaldı ve dans edildi. Sonra Alaturka oyunlar davetlilerin neşesini arttırdı. Gece şampanya yoktu. Atatürk gece yarısı herkesin dağılmasına izin verdi. Beni biraz daha alıkoydu. 25 Ekim Pazar. Akşam Atatürk'ün sofrası tenhaydı, rakı yoktu. Şarap bile konmamıştı. Müzik de yoktu. 26 Ekim Pazartesi. Akşam köşkün kütüphanesine girdim. Atatürk, İsmet İnönü, Recep Peker, Tevfik ve Hayati Beyler oturmuşlar, Cumhuriyet Bayramı nutkunu hazırlıyorlardı. Önlerinde birer kadeh rakı ile leblebi vardı. Bir kadeh de benim için getirttiler. Tevfik Rüştü Aras geldi, hep birlikte yemek salonuna geçtik. Sofrada beni sağına, İsmet Paşa'yı soluna oturttu. Yemekten sonra gramofon çaldırttı. Genç bir sanatçı hanım Alaturka oyunlar yaptıktan sonra işi alafrangaya çevirdi. Atatürk sanatçıyı beğendi ve ödüllendirmek için onunla dans etti. Sonra hanımı Recep Peker'e bıraktı. O da benim gibi acemiydi. Ayakları dolaşınca dansı bıraktı. Atatürk onun üzerine bana işaret etti, kalktım. Dans ederken damımı biraz açık tutuyormuşum. ''Kumandan öyle olmaz, yapışacaksın.'' diyerek beni azarladı. Yemekten sonra Alaturka oyunlara geçildi. Atatürk oyunları seyre daldı. 28 Ekim Çarşamba. Akşam Çankaya'ya döndüğümde Atatürk'ü sofrada buldum. Karşısında İnönü oturuyordu. Sağında Konya Kız Öğretmen Okulu müdiresi Saadet Hanım, onun solunda dün akşam salonda oynayan sanatçı Refet Süreyya Hanım. Gazi bir ara kalktı, müziğe vals çaldırdı ve Refet Süreyya Hanım'la dans etti. Atatürk bu gece pek neşeliydi. Kimseye lafı bırakmıyor, hep kendi anlatıyor, bazen sazendelerle birlikte şarkı söylüyor, onları da sürüklüyordu. Şarkı söylerken bile ses sanatçılarının önüne geçmesine meydan vermiyordu. Rumeli havalarından pek hoşlanıyordu. Şahane Gözler türküsü tekrar tekrar söyleniyor ve bu eğlenceler arasında kendi kibarlığından ve dik duruşundan hiçbir şey kaybetmiyordu. Arada bir de misafirlerin neşesi benim neşemdir diyordu. Bir ara 1918'de Karlsbad'da Fransızca yazdığı anı defterini getirtti. Birkaç sayfasını Ruşen Eşref'e okuttu. Türkçe'ye çevirtti. Rusya'da bir şatoda güzel bir dansözle nasıl görüştüğünü, onunla nasıl dans ettiğini açık açık yazmıştı. Ruşen de yüksek sesiyle bunları ballandıra ballandıra şairane bir eda ile okudu. İlk gördüğüm bu genç ve güçlü şairden pek hoşlandım. Saat 2'ye gelmişti. İnönü ertesi gün çok işi olduğunu söyleyerek güçlükle izin alabildi. Biraz sonra da biz izin aldık. 1 Ekim Pazar. Bu gece Atatürk'ün sofrasında İnönü ile bakanlardan Tevfik Rüştü, Mahmud Esat, Ali Cenani, Cemil Uybad'ın beylerle milletvekillerinden Mahmud, Ruşen Eşref, Falih Rıfkı, Ali Said Paşa, Doktor Rasim Ferit ve Refet Süreyya Hanım vardı. Şarkılar söylendi, şiirler okundu, edebi konular tartışıldı. Dipnot Fahrettin Altay adı geçen eser sayfa 386-411. İşte Fahrettin Paşa'nın 1935 sonlarında Çankaya Köşkü'ndeki gecelerinden anılar. Çankaya Köşkü'nde bir Fransız kadın gazeteci, Berthe Goles. Kurtuluş Savaşı yıllarında Fransız basınında İngiliz emperyalizmine karşı bağımsızlık ve özgürlük tezini savunan ve Mustafa Kemal'in başkanlığındaki savaşın nedenlerini anlatmaya çalışan bir kadın gazeteci vardı. Berthe Gole. Bu kadın binbir güçlük içinde Türkiye'ye geliyor. Milli mücadeleyi yürüten bakanlarla, komutanlarla görüşüyor. Cepheye gidiyor. İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa ile konuşuyor. Ankara'ya gidiyor, Atatürk'le röportajlar yapıyor ve meclisteki tartışmaları izliyordu. Berthe Gole çok zarif, güzel, akıllı ve becerikli bir gazeteciydi. Mustafa Kemal Paşa onu bir süre Çankaya'da konuk etti. Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'nı Fransa'ya tanıtan bu gazeteciye biz çok şeyler borçluyuz. Madame Berthe Gole'nin ilginç bir yaşam öyküsü var. 1896 yılında bir gazeteci olan eşi Georges Gole ile birlikte İstanbul'a geliyorlar, Beyoğlu'na yerleşiyorlar. İkinci Abdülhamit döneminde İstanbul'da gazetecilik kolay değil, hele hele Osmanlı Devleti'nin Almanlarla sıkı bir işbirliğine yöneldiği yıllarda Fransız gazetecisi olarak İstanbul'da çalışmanın türlü güçlükleri var. Ama karı koca Gole'ler bundan yılmıyorlar ve dayanıyorlar. Derken ikinci meşrutiyet ilan ediliyor, Abdülhamit devriliyor, Balkan Savaşı çıkıyor. İşte o bunalımlı günlerde Monsieur Georges Gole İstanbul'da hastalanıyor ve 1912'de yaşama veda ediyor. Feriköy mezarlığına defnediliyor. Eşi Berthe Gole İstanbul'da yapayalnız kalıyor. İşi gücü de yok. Sonra kocasının yerini alarak Fransız gazetelerine yazılar gönderiyor ve bu iş tutuyor. Madame Berthe Gole saygınlığı olan bir gazeteci olarak basında yer alıyor. Bir süre sonra Fransa'ya dönüyor ama aklı İstanbul'da kalıyor. Mütareke yıllarında 1919 Eylül'ünde yeniden İstanbul'a geliyor ve milli mücadeleyi uzaklardan izlemeye başlıyor. Mareşal Lothe ile ilişki kurarak Türkleri savunuyor ve Fransız kamuoyunda Türkiye'ye bir sempati yaratılmasında öncülük ediyor. İstanbul'da Fransız General Franche de Espere'nin kahraman kumandan havasıyla at üstünde Beyoğlu'nda dolaştığı günlerde de Türkleri savunmaktan geri kalmıyor. İşte o sıralarda Tevfik Rüştü Aras ile ilişki kuruyor. Ali Fuat Cebesoy ile görüşüyor. İzlenimlerini Journal de Bağda yayınlıyor. Vapurla Antalya'ya gidiyor. Oradan Burdur'a, oradan Afyon'a. 30 Nisan 1921'de de Ankara'ya ulaşıyor. Mustafa Kemal Paşa ile görüşüyor. Atatürk ona sorularınızın derinliğine girmeyeceğim. Birazdan gidiyorum. 3-4 gün sonra döneceğim. Siz Ankara'yı inceleme zamanı bulacaksınız. İngilizlerin en güçlü ajanlarından biri olan Mustafa Sagir'in duruşmasını izleyeceksiniz. Çok şeyler öğreneceksiniz diyor. Madame Gole'nin bu ilk Ankara gezisi 10 gün sürüyor. Döneceği zaman Atatürk ona, ''Nereye gidiyorsunuz?'' diyor. ''Bugün siz Fransa ile aramızda yegane bağı oluşturuyorsunuz. Bu bağın ne kadar yararlı olduğunu da görüyorsunuz. Yakında döneceksiniz ve bizi daha iyi anlayacaksınız.'' 10 Mayıs 1921'de Madame Gole Fransa'ya dönüyor ama kısa süre sonra yeniden Ankara'ya geliyor. Paşa bu kez onu Çankaya'da konuk ediyor. Berthe Gole de Fransız basınında Türk tezlerini daha iyi duyurma olanağını buluyor. Bunun üzerine Büyük Millet Meclisi bir önergeyle kendisine teşekkür ediyor. Bu önerge onaylanırken bir milletvekili "Yaşasın insaniyetperverlik!" diye haykırıyor. Madame Gole bu kez de 1919 Eylül'ünden 1921 Ağustos'una kadar 2 yıl Türkiye'de olup bitenleri Fransız basınına duyuruyor ve sonra da Fransa'da Ankara, İstanbul, Londra 1922, Yeni Türkiye 1924 ve Türk Sorunu 1931 adlı kitaplarıyla Türkiye'yi savunuyor. İşte böyle bir Türk dostu Madame Berthe Gole. Şimdi onun anılarından Çankaya Akşamları adlı kitabından bazı bölümleri özetleyerek aktarıyorum. 1921 Mayıs'ında İngiliz-Yunan işbirliğinin çifte taarruzu ile engellenen bir yolculuğun sonunda İnönü Savaşı'nın yapıldığı meydanı baştan başa geçmiştim. İsmet Paşa'nın kumanda ettiği hatları gördüm. Yunan ordusunun çılgınca kaçtığı yerler hala gözlerimin önünde. Söğüt'ü, Köprü'yü, Bilecik'i, Pazarcık'ı, İnegöl'ü, Bozüyük'ü baştan başa dolaştım, felaketleri gördüm, harabelere dokundum, kurbanların sayısını saptadım, sağ kalanları izledim. Baykuşların haykırışları kulaklarımı deldi, taşlar altında hala ceset parçaları vardı. Eskişehir'de birkaç gün geçirdim ve İsmet Paşa'ya "Artık Ankara bana ne anlatabilir ki?" dedim. Şöyle yanıt verdi: "Hayır, siz Mustafa Kemal Paşa'yı dinlemeden hiçbir şey anlayamazsınız. Ankara'ya gidin, onu dinleyin. Her şeyi o zaman anlayacaksınız." Birkaç gün sonra Ankara garındaki direksiyon, yani müdüriyet binasındaydım. Beni orada bekliyorlardı. Paşa'nın özel muhafızları, Giresunlu askerler onu koruyorlardı. Birinci kata çıktım. Şef bakışlı bir subaya yaklaştım ve elimi uzattım. Bu kişinin Mustafa Kemal Paşa olduğunu anladım. Paşa'nın yüzünde tatlı bir gülümseme belirdi. Az sonra görüşmeye başladık. Bir fincan kahve ile sigara içiyordu. Bana harita üzerinde bilgi verdi. İzlenimlerimi öğrenmek istiyordu. Onu dinlerken İstanbul'da az zaman önce duyduğum şu sözleri anımsıyordum: "O dinlemesini ve karşısındakinin fikrini öğrenmesini iyi bilir." O ne düşünce çabukluğuydu. Birden kendini toplar, inanılmaz bir gençliğin tebessümü ile size yanıtlar verirdi. Binlerce değişik şehre içinde onu görüyordum. Parlak bir yargılama yöntemi, sevimli haller ve o şef havası içinde zarif bir yapı, sözde ve davranışlarda mükemmel bir rahatlık. Birkaç gün sonra yine Çankaya'daki büyük evde konuşuyorduk, acı acı tartışıyorduk. Fakat ondaki çok zarif incelik derhal kendini gösteriyordu. Onun misafiri olduğum için çelik sesi yumuşuyor ve delici bakışı ile az önce söylediklerinin kavranıp kavranmadığını anlamak istiyordu. Sivil kıyafetliydi, açık alnı hafifçe kırışıyordu. Bunlar yoğun bir çalışmanın çizgileriydi. O şimşek bakış durulmuş, sabitleşmişti. Durumundaki asalet daha çarpıcı oluyordu. 6 ay sonra 1921 Kasım'ında küçük bir Ford araba Celalettin Arif Bey ile beni meclisin önüne bırakıyordu. İnebolu'dan geliyorduk. Mustafa Kemal Paşa başkanlık odasında bizi bekliyordu. Sakarya Savaşı'ndan birkaç hafta sonraydı. 21 gün ve 21 gecenin bıraktığı o korkunç yorgunluğun damgası yüzünden silinmiş değildi. Yunanların taarruzu tamamıyla kırılmıştı. Bu kez tam bir güven duyuyordum. Hiçbir zaman aldanmamıştım. Burada her şey aydınlık, sade ve açıktı. Savaş devam ediyordu. Bu İstiklal Savaşı'ydı. İnsanlar aynı şefin çevresinde birleşmişlerdi. 6 ay önce yarıda bıraktığımız görüşmeyi şimdi yeniden ele alıyorduk. Mustafa Kemal Paşa şöyle diyordu: "Bu kez Çankaya'da benim misafirim olacaksınız. Orada kendi evinizdeymiş gibi oturacaksınız. Kimi isterseniz onunla görüşeceksiniz. Kendi kendinizin rehberi olacaksınız. Her şeyi gördükten ve inceledikten sonra sizden tek şey isteyeceğiz. Ülkenize bizi daha iyi tanıtmanız. Safsataları bıraksınlar. Bunu anlatın. İzlenimlerim şöyleydi. Mustafa Kemal Paşa her şeyden önce yorulmaz bir savaşçıydı. İşine gönülden bağlıydı. Kendi hakkında edinilecek izlenimlere kesin bir ilgisizlik duyuyordu. Dostluklarına sadıktı ama onların egemenliği altına girmek istemiyordu. Görünüşten nefret ediyordu. Güzel şeyleri seviyor ama gerektiği zaman bir köyde basit bir evle kolaylıkla yetinebileceğini de belirtiyordu. Edebi tartışmalara ve musikiye de tutkundu ama ne yazık ki bunlara ayıracak az zamanı vardı. Titreşimli sesinde hiçbir şiddet belirtisi yoktu. Bu titreşimlerde ilginç bir ahenk vardı. Eserini yalnız o anlatabilir, başkasına bunu bırakmazdı. Gözünden hiçbir şey kaçmıyordu. Başarısının belirgin üç nedeni vardı. Seziş, ihtiyatlı olmak ve kendine güven. Bir akşam Çankaya'daki büyük salonun kırmızı koltuklarına oturmuş ciddi bir konuşmaya dalmıştık. Konu İngiltere ile barıştı. İngiltere ile anlaşma olursa Yunanlar İzmir'i ve Trakya'yı boşaltmak zorunda kalacaklardı. Tek ve gerçek hasım İngiltere'ydi. İşte o zaman Türkiye yeni bir anayasayla yeni bir rejim oluşturacaktı, onu tartışıyorduk. Mustafa Kemal Paşa şöyle dedi. Ben pan-İslamist değilim. Bu sömürülen halkların kullandığı karanlık bir deyimdir. Biz Türk'üz, hepsi bu kadar. Müslüman olarak kalmak bize yeter. Tam istiklalimizi koruyacağız. Her şeyi Türklük açısından göreceğiz. Bu gerçekçi bir düşüncedir. İmparatorluğu yıkan ideolojiye karşı bir düşünce. Bir konudan ötekine geçiyorduk. Bir ara kadınlarımız kurtuluşlarını gerçekten hak etmişlerdir dedi. Bir milletin yarısını sosyal hayatın dışında tutmak kabul edilemez. Bizde kadın erkeğin yerini alıp askerlik yapmıştır. Tarlalarda çalışmış, çift sürmüş, cephane taşımış, askerin savaşına ortak olmuştur. Gidin bu konuda İsmet Paşa'yı dinleyin. Tam o sırada evde İstanbul'dan gelmiş kadınlar vardı. Bunlar da eşlerinin yanına onlara hizmet etmek için gelmişlerdi. Hiç sesleri çıkmadan paşayı dinliyorlardı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 208.